Ayrım 20, sayfa 219. Demek doktorsunuz dedi Emre, ama burası hastaneye benzemiyor. Doğru, benim evimdesiniz çünkü. Emre toparlanmaya çalıştı. O adam nerede? Hani beni buraya getiren kısa boylu tıknaz adam. Gitti, onu gönderdim. Sizin için önemli biri miydi? Genç ajan hayır anlamında başını salladı. Sonra merakı galip geldi. Beni buraya doktor olduğunuz için mi getirdi? Yani yaralarıma bakmanız için. Kız gülümsedi. Gülmek ona çok yakışıyordu. Çekik gözleri daha bir ufalıyor, yüzü çok sevimli oluyordu. Hayır dedi, o doktor olduğumu bilmiyor. Size şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. O adam buranın sizin eviniz olduğunu düşünüyordu. Hatta yanılmıyorsam Cengiz isimli bir arkadaşınızla görüşmek istedi. Emre'nin kaşları çatılarak yeniden yerinden doğrulmaya çalıştı. Doktorunuzun ilk emri şu, yerinizden kalkmayacaksınız. Esaslı bir istirahate ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Ayrıca size biraz serum vermek zorundayım. Fakat diye mırıldandı Emre. İtiraz yok. Ayrıca bana bir açıklama yapmak zorunda da değilsiniz. Genç ajan bir süre dikkatle kıza baktı. Ama siz bir doktorsunuz ve durumumu polise bildirmek zorundasınız. Bir saldırıya uğradığımı anlamış olmalısınız. Bu doğru ama polise ihbarda bulunmayacağım. Neden? Bu komşuluk hukukuna aykırıdır. Ayrıca siz kötü bir insan değilsiniz. Anlayamadım. Komşuluk hukuku ile ne kastediyorsunuz? Sizi tanıyorum. Bu sabah gördüm. Nerede? Evden arkadaşınızla çıkarken siz benim yanımdaki evde oturuyorsunuz ama bu gece evi şaşırmış olmalısınız. Çünkü kendi eviniz yerine benim kapımı çaldınız. Yani arkadaşım Cengiz bitişik evde mi? Öyle olması lazım. Şayet bu saatte hala sizi bekliyorsa. Bekliyordur dedi Emre. Lütfen oraya gitmemde bana yardımcı olur musunuz? Bu durumda ayağa kalkmamalısınız. Tıbben sakıncalı. Arkadaşımla temas kurmak zorundayım. Beni çok merak ediyordur. Merak etmeyin. Gerekirse ben haber veririm. Lütfen derhal bir haber verelim. Doktor hiç oralı olmadı. Çantasından çıkardığı bir dereceyi Emre'nin koltuk altına sıkıştırdı. Önce bir ateşinize bakalım. Emre hala biraz kuşkuluydu. Tedirgin bir şekilde kıza bakmaya devam etti. Doktor derecenin saatini beklerken bir iskemle çekip sedirin üstüne oturdu. Sizler Türksünüz değil mi? Evet. Sulawesi'de pek Türkler bulunmaz. Hele Manado'da hiç yoktur. Buraya turist olarak mı geldiniz? Bu bir sorgulamanın başlangıcı mıydı acaba? Genç ajan açık gözüyle doktora bir bakış attı. Hemen cevap vermedi. Neyse dedi doktor, bu beni ilgilendirmez. Arkadaşıma burada olduğumu ne zaman haber vereceksiniz? Muayenemi bitirir bitirmez. Doktor iyi bir insana benziyordu. Kimseye kötülük etmeyecek cinsten birine. Ama Emre emin olamazdı artık. Adınız bana bir tuhaf geldi. Ayşe Çunk demiştiniz değil mi? Evet, Manadolu Müslüman bir ana ile Çinli bir babanın çocuğuyum. Budist misiniz? Hayır. Müslüman? Müslüman da değilim. Din mi sizce o kadar önemli mi? Hayır, kesinlikle değil. Anlıyorum. Endonezya'daki din ve millet mozaiği bir hayli karışık. Fazla iç içe geçmiş durumda. Belki de Hristiyansınızdır. Burada Hristiyanların da olduğunu biliyorum. Sizi rahatlatacaksa söyleyeyim. Ben dindar biri değilim. Allah'a inanırım ama alışılmış din kalıplarından birine mensup değilim ve bu beni hiç rahatsız etmiyor. Ben kendimi ilime adamış biriyim ve pozitif ilimi inançlarımla din kurallarını bağdaştıramam. Anladınız mı şimdi? Emre başını sallarken Doktor Ayşe dereceyi hastasının koltuk altından çıkarıp baktı. Biraz ateşiniz var, bu da normal sayılır. Ne kadar? 38,5. Sesini çıkarmadı Emre. Şimdi size bazı ilaçlar vereceğim ve kolunuza serum takacağım. Burnunuz kırık, onun için bir şey yapamam. O ihtisasım dışında ama yarın bu işin uzmanı bir arkadaşı buraya getirebilirim. Gözünüz için fazla endişelenmeyin. Onun bir problem yaratacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısınız ama olmaz. Gitmek istiyorum. Doktor kaşlarını çatarak ajana baktı. Kanun kaçağı mısınız yoksa yerel kanunları ihlal eden bir suç mu işlediniz? Hayır diye itiraz etti hemen Emre. Öyle bir şey yapmadım. Ama birileriyle dövüştünüz kesin. Beni kaçırdılar ve bir yere hapsedip dövdüler. Kimler? Emre hiddetle homurdandı. Siz burada beni sorgulamak için mi bulunuyorsunuz? Doktor hafifçe gülümsedi. Böyle bir niyetim olsa polis çoktan şimdi burada olurdu dedi. Haklıydı galiba. Emre kabullenmek zorunda kaldı. Sizi buraya getiren adam sizi dövenlerden biri miydi? Hayır, onu tanımıyorum. Ama o sizi ve arkadaşınızı tanıyor. Bu onun iddiası, emin değilim. Bence o da şüpheli biriydi. Sizi nerede buldu? Şu iskeledeki meydanda. Sonra birlikte evinizi mi aradınız? Sanırım öyle oldu. Emre birden hatırlamış gibi sordu. Ona bitişikteki evden bahsettiniz mi? Hayır, söylemedim. Sağ olun dedi Emre önce. Sonra manidar bir şekilde kıza bakarak neden söylemediniz diye sordu. Doktor yeniden inci gibi dişlerini göstererek gülümsedi. Gerçek bir dosta benzemiyordu da ondan. Sanırım isabetli bir tahminde bulunmuşsunuz. Ona İngilizce bilmiyormuş gibi davrandım. O da bu ufak yanını mı yuttu? Emre uzun uzun kıza baktı. Şimdi ben size bir sual sorabilir miyim? Tabii, buyurun sorun. Siz kimin hesabına çalışıyorsunuz? Kendi adıma hiç kuşkusuz. Part-time olarak Manado'nun hastanesinde öğleye kadar, öğleden sonra da özel muayenehanemde. Hadi doktor, bana numara yapmayı bırakın. Şimdi de burada sizin tutsağınız mıyım, söyleyin. Ayşe Çung kırılmış gibi Emre'yi süzmeye başladı. Ne sandınız beni, eşkıya mı yoksa gizli ajan falan mı diye sordu. Siz daha iyi bilirsiniz. Ne söylememi istiyorsunuz? Gerçeği. Anlamanız gereken gerçek şu. Fena halde dövülmüşsünüz ve tipik bir travma arazi gösteriyorsunuz. Klinik tablo olarak lütfen bırakın artık bu oyunu. İçeride kimler varsa çıksın ortaya da bitirelim bu oyunu. Doktor yerinden kalkarak çantasının içinden bir cep telefonu çıkardı ve Emre'ye uzattı. Galiba haklısınız. Siz çok şüpheci bir hastasınız. İşte telefon. Arkadaşınızı arayın ve gelip sizi alsın. Ben artık doktor olarak sorumluluğunuzu taşımak istemiyorum. Emre hemen telefonu genç kızın elinden aldı ve tam Cengiz'in numarasını çevirecekken vazgeçti. Sinsi sinsi gülümsedi. Çok kurnazca bir numara. Onu da ele geçirmek istiyorsunuz değil mi? Arkadaşım bir koşu buraya gelecek ve onu da yakalayacaksınız. İyi tasarlanmış bir plan ama yutmam. Kız hayretle ajana bakıyordu. Siz ya halüsinasyonlar görüyor, beyninizde olmayacak senaryolar üretiyorsunuz ya da gerçekten casus filansınız. Siz ne diyorsunuz? Doktor hiddetlenmiş gibi sordu. Arkadaşınıza telefon edecek misiniz? Hayır, onun da tuzağınıza düşmesini istemiyorum. Öyleyse lütfen evimi terk edin ve bitişikteki evinize gidin. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor artık. Gideyim mi? Kim bilir beni nereye getirdiniz? Hiç kuşkum yok ki kaldığımız gerçek evden çok uzaktayım. Yanılıyorsunuz beyim, hem de çok yanılıyorsunuz. Sizi tanımıyorum, hatta adınızı bile bilmiyorum. Sadece sizleri bu sabah bir kere evinizden çıkarken gördüm. Hadi kalkın ve evimi terk edin şimdi. Ne oldu? Az önce bir doktor olarak beni bırakamayacağınızı söylüyordunuz. Şimdi ise beni kovuyorsunuz. Genç kız burnundan soluyarak konuştu. Bakın, size gösterdiğim iyi niyete ve yaptığım yardıma karşılık çok kaba bir davranışla beni incittiniz. Bir doktor olarak bana güvenmiyorsanız evimden çıkıp gidebilirsiniz. Emre kızı süzmeye devam etti. Ya çok iyi bir oyuncuydu ya da gerçekten masum. Pekala dedi. Arkadaşıma telefon edeceğim. Ne isterseniz onu yapın. Doktor Ayşe uzaklaşmış, masanın kenarında durarak kollarını göğsünde bağlamıştı. İlgisiz gibi görünerek telefon etmesini bekliyordu. Emre Cengiz'in cep telefonunun numarasını çevirdi. Cengiz hemen açmıştı. Merhaba, benim dedi. Emre, iyi misin? Çok şükür sesini duyabildim. Bizi çok korkuttun. Neredesin? Bilmiyorum. Bir ihtimal bitişikteki evdeyim. Ne? Bitişikteki evde mi? Ne işin var orada? Uzun hikaye. O kızlar beni kaçırdılar. Bir evde işkence gördüm. Şimdi iyi misin? Pek fena sayılmaz. Bitişik evde ne işin var peki? Bunları sonra konuşuruz. Şu anda yanımda bir doktor kadın var. Bana yardım etmeye çalışıyor ama ona pek güvenmiyorum. Bir tuzak olmasından korkuyorum. Sen bizim kaldığımız sokağın adını biliyor musun? Evet, buraya Doktor Çung Sokağı diyorlar. Ne dedin? Doktor Çung Sokağı. Tamam, anladım. Telefonu kapatma. Emre genç kıza dönerek mahcup bir şekilde sırıttı. Bu kadar ünlü biri olduğunuzu bilmiyordum dedi. Ne demek istiyorsunuz? Arkadaşımın ifadesine göre sokağa sizin adınızı vermişler. Doktor Çung Sokağı'ymış burası, öyle mi? Kız aynı somurtuk yüz ifadesiyle söylendi. O Doktor Çung ben değilim, babam. Babanız mı? Evet, olamaz mı yani? Babam da ünlü bir doktordu. Bu havalide herkes onu tanır, sever ve saygı duyardı. Yani tıpkı sizin gibi. Bu bir komplimansa hiç hoş değil. Beni bağışlayın doktor, size kabalık ettim. Neyse, boş verin. Gidiyor musunuz? Kapıya kadar konunuza girmemi ister misiniz? Emre kıza cevap vermeden telefona döndü. Tamam Cengiz, gel buraya konuşalım. Sanırım bir tehlike yok. Genç ajan telefonu doktora uzatırken berbat haldeki yüzüne elinden geldiğince sevimli bir hal vermeye çalışarak fısıldadı. Yapmayın doktor. Hangi hasta bu kadar güzel ve cazibeli bir bakıcı bulmuşken kalkıp gider? Ayşe Çung önce kırgın ve sistemkar bakışlarla ajanı tersleyerek baktı. Ama sonra dayanamayarak kendisine çok yakışan gülümsemesiyle çekik gözlerini kısarak söylendi. Siz kötü bir yalancısınız. Erika ve Dietmar Hamann otel odasına girdiler. Genç kadının içinde nedense garip bir tedirginlik vardı. Aslında şu anda Berlin'den gelen yeni emir onu hiç ilgilendirmiyor ve merakını çekmiyordu. Tek isteği bir an önce yanındaki ajandan kurtulmaktı. Onu yeteri kadar iyi tanımıyordu. Hatta BND adına çalıştığını bile Gertruper'den öğrenmişti. Katı, soğuk, içine kapanık bir görünümü vardı. Yatta da pek ortalarda görünmeyen biriydi ama kendi güvenliği ve geleceği için bir hata yapmak istemiyordu. İçeriye girer girmez adama oturması için yer göstermeden şu gelen emri ve şifre defterini verir misiniz dedi hemen. Dietmar arkasındaydı. Geri dönüp adama baktığı anda bir şeylerin normal seyrinde gitmediğini anladı. Soğuk adamın bakışları sanki şimdi buz gibiydi. Göz bebekleri matlaşmış, yüzünde donuk ve hayvani bir ihtirasın belirtileri yer almaya başlamıştı. İrkildi Erika ve içgüdüsel olarak bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anladı. Şifreli emir yalandı. Gerçek olan Ajan Hama'nın odasındaki varlığıydı ve artık bunun hayatına kastedilmiş bir tuzak olduğunu anlıyordu. Adamın varlık sebebi öldürmekti. Hem bu kararı Rupert de vermiş olamazdı. Bir yerlerde hata etmişti. Kendi teşkilatı içinde iki taraflı çalıştığı anlaşılmış olmalıydı. BND çok nadir hallerde kendi ajanlarına ölüm emri çıkarırdı. Dietmar ağır ağır yaklaşıyordu, sakin ve kendinden emin olarak. Hızla düşündü Erika. Bu adamla başa baş mücadele edemezdi. Kendisinden çok güçlü ve kuvvetliydi. Ama hala bir şansı vardı. Elinde tuttuğu çantasının içinde Glock'u duruyordu. Tek yapması gereken iş biraz vakit kazanmaktı. Elinden geldiğince soğukkanlı olmaya çalıştı. Emir nerede diye sordu. Ama sesindeki hafiften titremeyi kendi bile fark etmişti. Dietmar ilk defa soğuk bir şekilde sırıttı. Öyle bir emri size getiremezdim Bayan Müller. Erika bir adım geri giderken nedenini sormadı. Buna gerek de kalmadı zaten. Buraya teşkilatına ihanet eden bir haini temizlemek için gönderildim. Neler saçmalıyorsun sen? Artık oyun oynamayı bırak Erika. Bu tür hatalar asla bağışlanmaz. Öleceksin. Yanılıyorsunuz. Hiç olmazsa savunmamı yapmalıyım. Berlin büyük bir hatanın eşiğinde. Savunmamı almadan nasıl ölüm fermanım çıkabilir? Adam bu defa cevap vermedi ve ceketinin cebinden ince bir boğma teli çıkardı. Erika bir adım daha geri gitti. Artık acele etmesi gerekiyordu. Daha fazla ufak odanın içinde kaçamazdı. Üzgünüm diye mırıldandı adam. Bu görevi yerine getirmeliyim. Lütfen Dietmar, bari sen bana bir şans tanı, beni bir dinle. Ben hakim değil, celladım Erika. Kendi adıma seni muhakeme edemem. Adam gözlerinin içine bakıyordu. Ayrıca yaptığı işten sadistçesine bir zevk aldığı kuşkusuzdu. Belki kendisini daha fazla yalvartmak da isteyebilirdi. Erika usulca çantasının klipsini açtı. Çantanın ağzı aralanmıştı. Yalvarırım Dietmar diye inledi. Artık çok geç. Hala bir şansım olmalı. Sana kendimi de verebilirim. Herkesin istediği ve arzuladığı bir kadınım ben. Beni ister misin? Üzgünüm Erika. Tercihim kendi cinsimden olanlaradır. Bu yönden hiç şansın yok. Erika elini çantanın içine sokmuştu. Glock'u kabzasından kavradı. Hemen en sonunda kadının elinin çantaya kaydığını fark etti ve o an kadının bütün davranışlarının, korku belirti ve yalvarışlarının bir aldatmacı olduğunu geç de olsa kavradı. Onu yakalamak için üstüne doğru bir hamle yaptı ama geç kalmıştı. Glock'u yıldırım gibi çantasından çıkan Erika, silahın namlusunu soğukkanlı ve kendinden emin ajana yönelterek tetiğe asıldı. Bu kadar yakın mesafeden ıskalaması olanaksızdı. Ayrıca Erika elindeki silahı kullanmasını çok iyi beceren bir elemandı. Güçlü bir patlama sesi otel odasında yankılandı. Sıktığı tek kurşun adamın tam kalbine isabet etmişti. Bir an ayakları üzerinde titreyen Haman külçe gibi yere yığıldı. Düşerken ortadaki ufak masayı da devirdi. Erika soğukkanlığını hiç kaybetmemişti. Hemen adamın başına gelip ikinci bir defa ateş etmek zorunda kalıp kalmayacağına baktı. Dietmar'ın hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde öldüğüne kanaat getirdikten sonra düşünmeye başladı. Bu olay hiç hesapta olmayan bir şeydi. Bütün planları alt üst olmuştu şimdi. Artık bu otelde kalamazdı. Ayrıca silah sesinin etraftan duyulması gerekirdi. Az sonra kapıya birileri yığılacak, silah sesinin nedenini soruşturacaklardı. Ani karar vermek zorundaydı. Ne yazık ki bu beklenmeyen olay için hazırlanmış alternatif bir planı yoktu. Az önce Stanley'den yerel polisin bile sahte kimliğini tespit ettiklerini öğrenmişti. Odasında bir ceset bulduklarında yarınki uçakla adayı terk etmesi artık hayaldi. Çaresizlik içinde dudaklarını kemirdi. Beynini zorluyor fakat acilen alınacak bir önlem bulamıyordu. Adeta bir refleks olarak yere devrilen masayı kaldırıp düzeltti. Galiba oyunun sonu gelmişti. Artık buradan kaçması imkansız gibiydi. Koridorda koşuşma sesleri ve gürültüler bekledi ama hiç ses yoktu. Garipsedi biraz. Yoksa Glock'un sesi işitilmemiş miydi? Biraz daha bekledi. Hayret ne gelen vardı ne giden. Cesedin üzerine eğildi ve adamın ceplerini karıştırdı. Üzerinde içi dolu bir cüzdan ile pasaportundan başka bir şey bulamadı. Pasaport başka bir ada tanzim edilmişti. Sahte olmalıydı. Cüzdanda da o sahte isim için hazırlanmış kredi kartları ve otomobil sürücü belgesi vardı. Bol miktarda da Alman marka. Erika cüzdanı aldığı cebe tıktı. Sonra aklına Stanley geldi. Hala aşağıda bekliyor olmalıydı. Kısa bir muhakemeden sonra ümide kapılır gibi oldu. Acaba eski İngiliz aşığı kurtuluş ümidi olabilir miydi? Bundan oldukça kuşkuluydu. Stani artık 5 sene evvel Moskova'da bıraktığı adam değildi. Ama şu anda sığınacak, yardım isteyecek başka kimse gelmiyordu aklına. Bir an eşyalarını toplayıp oteli terk etmeyi düşündü. Ama ona lojistik destek verecek kimse yoktu Sulawesi'de. İzini kaybettirecek, geceyi yanında geçirecek ve en erken vasıtayla adayı terk edecek bir yardımcıya gereksinimi vardı. Gerçi böyle biri mevcuttu. Ama Erika asla onu düşünmedi bile. Daha da ötesi aklına gelir gelmez vücudundaki bütün tüyler bir anda diken diken oldu. Ona başvurmaktansa yerel polise teslim olmayı yeğlerdi. O gerçek anlamda bir kabustu. Asla diye düşündü. Ona gitmeyecekti. Elinde silahı kapının kenarına gidip kulağını kanada dayadı. Dışarıdan hala sesler duyulmuyordu. Silah sesi işitilmemiş miydi yoksa? Ama bu imkansızdı. Tabancasında susturucu yoktu ve çıkan sesin en azından bitişikteki odalardan duyulması gerekirdi. Merakını yenemedi. Kanadı usulca aralayarak koridora baktı. Bomboştu. Ne bir meraklı müşteri ne de otel idaresinden bir personel görünmüyordu. Rahatlar gibi oldu biraz. Tekrar başını çevirip yerde cansız yatan ajan Detmar'a baktı. Beyaz gömleğinin göğsü kıpkırmızı kesilmişti. Aklına başka çare gelmiyordu. Yardım isteyeceği tek kişi bu durumda Stanley'di. Telefonu açarak resepsiyona bağlanmayı istedi. Az sonra nöbetçi katip Galo'a buyurun efendim demişti. Mümkün olduğunca sesindeki titremeyi bastırmaya çalışarak Mr. Moore'la konuşmak istiyorum diyebildi. Yanınızda telefonumu bekleyecekti. Evet efendim dedi katip. Kendileri burada bir dakika lütfen. Erika az sonra telefonu alan Stanley'in sesini duydu. Evet Erika. Lütfen odama kadar gelebilir misin Stanley? Oda numaram 205. Stanley hiç sesini çıkarmadan telefonu kapattı. Şaşırmıştı biraz. Bulunduğu yerden hem küçük otelin asansörünü hem de merdiveni görebiliyordu. Unutamadığı kadının yanındaki adam aşağı inmemişti henüz. Acaba ben mi gözden kaçırdım diye kısa bir tereddüt geçirdi ama fark etmemesi olanaksızdı. Lobi bomboştu ve Erika yukarıya çıktığından beri de lobiye kimse uğramamıştı. Katip Galo'ya sırıtarak yüzüne bakıyordu. Fazla beklemedi M16 ajanı ve merdivenlere doğru yürüdü. Onun da içini garip bir huzursuzluk kaplamıştı. Sanki bir aksilik olduğu içine doğmuş gibi. Merdivenleri soluk soluğa çıktı. İkinci katın koridorunda 205 numaralı odayı ararken göğsü hala körük gibi inip kalkıyordu. Odayı bulunca önünde bir an durup nefesini ayarlamaya çalıştı. Sonra kapıyı usulca tıkırdattı ve bekledi. Kim o diyen Erika'nın sesini duydu önce. Benim Stanley. Kapının kanadı 1-2 santim aralandı. Dar aralıktan Erika'nın endişe dolu yüzü göründü. Stanley daha içeri girmeden olağan dışı bir durum olduğunu sezinlemişti. Erika onu karşısında görünce rahatlayarak kapıyı ardına kadar açtı ve çabuk içeri gir diye mırıldandı. İngiliz odaya adımını atar atmaz yerde cansız yatan Hama'nın cesedi gözüne takıldı. Meseleyi anlamıştı şimdi. İlk sorduğu sual Rus mu bu oldu? Hayır, Alman, BND'den. Afallamıştı Stanley. Sizden yani, öyle mi? Evet, sen mi vurdun onu? Ben vurdum. Çılgınlık bu, neden? Şimdi sana açıklama yapamam, vaktimiz yok. Buradan kaçmalıyım, bana yardım eder misin? Fakat Erika, bu bir cinayet. Bir zamanlar senin de alışık olduğun bir şey. Hem bana yardım etmeye söz vermiştin, unuttun mu? Şimdi zamanı geldi işte. Stanley kendini toparlamaya çalıştı. Ne yapacağını kestiremedi birden. Şaşkınlığını üzerinden atamadı. Düşünmeye başladı. Evet Stanley, kararın nedir? Dur biraz, düşünmem lazım. Neyi düşüneceksin? Buradan elimizi kolumuzu sallayıp çıkamayız diye bağırdı İngiliz. Resepsiyon memuru sizi birlikte yukarıya çıkarken gördü. Durumdan şüphelenecektir. Bana telefon ederek yukarı çağırdığına da şahit oldu. Ne yapacağız şimdi? Henüz bilmiyorum. Meraklanma, bir çaresini bulurum elbet. Lütfen acele et Stanley. Gördüğüm kadarıyla onu tabancayla vurmuşsun. Silah sesini duyan olmadı mı? Erika omuzlarını silkti. Bilmiyorum, galiba kimse duymadı. Gelen giden olmadı. Hayret diye mırıldandı Stanley. Lobide biz de duymadık. Susturucu var mıydı tabancada? Yoktu. Çok şanslıymışsın. Yoksa şimdi burası ana baba gününe dönerdi. Biliyor musun, polis müdürü de aşağıda yemek yediğin restoranda. Erika eski aşığının ellerini tuttu. Sana ihtiyacım var Stanley. Yardım isteyebileceğim tek insan sensin. Bunun uygun bir seçim olmadığını biliyorum. Ama eski günlerin anısına bana yardım etmelisin. M16 ajanı hafif alaycı bir şekilde güzel kadına bakarak gülümsedi. Kendi kendine konuşur gibi eski günlerin anısına ha diyerek kadının lafını tekrarladı. Erika renkli gözlerini Stanley'e çevirmiş merakla bekliyordu. Önce buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız diye mırıldandı İngiliz ajan. Nasıl çıkacağız? Bir yolunu biliyorum galiba. Ayrım sonu, sayfa 234.